Sayfa 39. İkinci bölüm. Melun bir zırh yapımcısı. Antakya valisi Yağısıyan, Franklerin yaklaştığından haberdar olunca kentteki Hristiyanların ayaklanacaklarından korktu. Bu yüzden onları kentten sürmeye karar verdi. Olayı Frank istilasından bir yüzyıldan daha fazla bir süre sonra o çağın insanların bıraktıkları tanıklıklara dayanarak anlatacak olan Arap tarihçi İbn el-Esir'dir. İbn el-Asir olarak da yazılır, çevirenin notu. İlk gün Yağısıyan Müslümanlara kenti çevreleyen savunma hendeklerini temizleme emrini verdi. Ertesi gün aynı angaryaya yalnızca Hristiyanları gönderdi. Onları akşama kadar çalıştırdı ve geri dönmek istediklerinde "Antakya sizindir ama Franklerle olan sorunumuzu çözene kadar onu bana bırakmanız gerekiyor" diyerek onları engelledi. Onlar da ona sordular, "Çocuklarımızı ve karılarımızı kim koruyacak?" Emir cevap verdi, "Ben sizin yerinize ilgileneceğim." Nitekim sürgünlerin aileleriyle gerçekten ilgilendi ve onların tek bir saç teline bile halel gelmesine izin vermedi. Selçuklu sultanlarına 40 yıldan beri hizmet eden yaşlı Yağısıyan, bu 1097 yılının Ekim ayını bir ihanet takıntısı içinde yaşamaktadır. Antakya önünde toplanan Frank ordularının, surların içinden işbirlikçilerin yardımını sağlamadan kente asla giremeyeceklerinden emindir. Çünkü ablukadan ötürü henüz açlık çekmeyen kentini saldırarak almak mümkün değildir. Sakalları beyazlaşmakta olan bu emirin elinin altında ancak 6-7 bin asker varken Franklerin yaklaşık 30 bin savaşçıyı düzene soktuğu doğrudur. Ama Antakya aslında alınabilir gibi bir kale değildir. Surlarının uzunluğu 2 fersahtır, yani 12 kilometre ve 3 farklı düzeyde inşa edilmiş en az 360 kulesi vardır. Kesme taşlardan ve tuğlalardan duvarlı engellerle sağlam bir şekilde inşa edilen surlar, doğuda Habib en-Nacar tepesine tırmanmakta ve zirveyi ele geçirilemez bir hisarla taşlandırmaktadır. Batıda Suriyelilerin El-Asi, yani İskankar, Asi Nehri adını verdikleri Orontes, yani Asi Nehri vardır. Buna Asi adının verilme nedeni bazen ters yönde, yani Akdeniz'den ülke içine akıyormuş izlenimini vermesidir. Yatağı Antakya surları boyunca giderek geçmesi çok kolay olmayan doğal bir engel oluşturmaktadır. Güneyde istihkamlar bir vadiye doğru sarkmaktadırlar. Bu vadinin eğimi o kadar diktir ki surun bir devamı gibi durmaktadır. Bu nedenle kuşatıcıların kenti tamamen sarmaları olanaksızdır ve kenti savunanların da dışarıyla haberleşme ve yiyecek sağlama konularında hiçbir sıkıntıları yoktur. Surların kapladığı alanın içinde bina ve bahçelerin dışında geniş tarlaların da yer alması nedeniyle kentin gıda ihtiyatları daha da bollaşmaktadır. Müslüman fethinden önce Antakya 200 bin nüfuslu bir Roma metropolüydü. 1097'de ancak 40 bin kişi vardır ve eskiden kalabalık olan bir sürü mahalle şimdi tarla ve bahçeye dönüşmüştür. Geçmiş ihtişamından bir kısmını kaybetmiş olmasına rağmen etkileyici bir kent olmayı sürdürmektedir. Bütün seyyahlar, Bağdat veya Konstantinopolis'ten gelenleri bile vardır, göz alabildiğine uzanan minareleri, kiliseleri, kemerli çarşıları, hisara doğru çıkan ağaçlıklı yokuşlarda yer alan lüks villalarıyla bu kenti daha iyi gördüklerinde büyülenmektedirler. Yağısıyan, tahkimatının sağlamlığı veya gıda ihtiyatının güvenirliği konusunda hiçbir kaygı duymamaktadır. Fakat kenti kuşatma altında tutanlar eskiden de olduğu gibi bitmez tükenmez surların herhangi bir yerinde onlara kapılardan birini açacak veya bir kuleye girişlerini kolaylaştıracak bir işbirlikçi bulurlarsa bütün bu savunma araçları yararsız olma tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Başka yerlerde olduğu gibi Antakya'da da Doğu Hristiyanları, Rumlar, Ermeniler, Maruniler, Yakubiler, Franklerin gelişiyle birlikte çifte bir baskıya maruz kalmışlardır. Onları Müslümanlara sempati duymakla suçlayan ve onlara alt düzeyden uyruk muamelesi yapan, kendi dindaşlarının baskısı ve onları çoğu zaman istilacıların doğal müttefiki olarak gören Müslüman hemşehrilerinin baskısı. Aslında dinsel ve ulusal mensubiyetler arasında sınır yoktur. Aynı Rum sözü Grek kilisesine bağlı Bizanslıları ve Suriyelileri ifade etmektedir. Zaten bunlar kendilerini hep Bizans imparatorunun uyrukları olarak görmektedirler. Ermeni kelimesi hem bir kiliseye hem de bir halka atıfta bulunmaktadır ve bir Müslüman milletten el-umma, ümmet söz ettiğinde söz konusu olan bir müminler cemaatidir. Yağısıyan'ın zihniyetinde Hristiyanların kentten sürülmeleri dinsel bir ayrımcılıktan çok Antakya'nın uzun süre tabi olduğu ve burayı geri almaktan hiç vazgeçmemiş düşman bir gücün Konstantinopolis'in uyruklarına yönelik bir önlemdir. Arapların denetimindeki Asya bölgesinin bütün büyük kentlerinin içinde Antakya Selçuklu Türklerinin eline en son geçenidir. 1084'te burası daha Konstantinopolis'e aitti ve Frank şövalyeleri bundan 13 yıl sonra burayı kuşatmaya geldiklerinde yağı sıyan doğal olarak bunun Rumların buradaki egemenliğini, çoğunluğu Hristiyan olan yerli halkın işbirliğiyle yeniden kurma yönünde bir girişim olduğuna inanmıştır. Emir bu tehlike karşısında hiçbir şeyden çekinmez. Böylece Nasranileri, çoğunluğu Nassara, İsa Nasaralı, Nazaret doğumlu olduğu için Hristiyan anlamında, kentten sürer, sonra buğday, zeytinyağı ve bal iyaşesini kendi eline alır ve tahkimatı her gün denetler, her ihmali ağır bir şekilde cezalandırır. Bunlar yeterli olacak mıdır? Bundan daha belirsiz bir şey olamaz. Fakat alınan tedbirler takviye gelmesini beklerken dayanmalarına olanak vereceklerdir. Takviye ne zaman gelecektir? Antakya'da yaşayan herkes bu soruyu kendine ısrarla sormaktadır ve yağı sıyan buna sokaktaki insandan daha iyi cevap verecek durumda değildir. Franklerin henüz uzakta oldukları yazın oğlunu Suriyeli Müslüman yöneticilere göndererek onları kentini bekleyen tehlike konusunda uyarmıştır. İbn el-Kalanissi'den öğrendiğimize göre yağı sıyanın oğlu Şam'da cihattan söz etmiştir. Fakat 11. yüzyıl Suriye'sinde cihat zor duruma düşen hükümdarların ortaya attıkları bir slogandan ibarettir. Bir emirin bir diğerine yardım etmeyi kabul etmesi için bunda kişisel bir çıkar görmesi gerekmektedir. İşte yalnızca bu durumda o da büyük ilkelerin yanında yer alabilmektedir. Oysa bu 1097 sonbaharında yağı sıyandan başka hiçbir yönetici kendini Frank istilasından ötürü doğrudan tehdit altında hissetmemektedir. Eğer imparatorun tuttuğu askerler Antakya'yı geri almak istiyorlarsa bundan daha olağan bir şey olamaz. Çünkü bu kent hep Bizans'a ait olmuştur. Rumların ne olursa olsun daha ileri gitmeyecekleri düşünülmektedir. Ve yağı sıyanın zor durumda olması komşuları için mutlaka kötü bir şey değildir. 10 yıldan beri aralarına nifak sokarak, kıskançlıkları körükleyerek, ittifakları bozarak onlarla oynamıştır. Şimdi onlardan aralarındaki kavgaları unutarak kendine yardıma gelmelerini istemektedir. Onların bu isteğe karşılık vermemelerine şaşırmalı mıdır? Gerçekçi bir adam olan yağı sıyan onu uzun uzadıya bekleteceklerini, süründüreceklerini, yardım etmek için dilenmek zorunda bırakacaklarını, eski oyunlarını, entrikalarını, ihanetlerini ödeteceklerini bilmektedir. Ancak onu imparatorun paralı askerlerine eli kolu bağlı teslim edecek kadar ileri gitmeyeceklerini hayal etmektedir. Sonuç olarak acımasız bir arı kovanında hayatta kalmaya uğraşmaktan başka bir şey yapmamıştır. Manevralarını yaptığı alemde yani Selçuklu emirlerinin dünyasında kanlı kavgalar hiç durmamaktadır ve Antakya'nın efendisi tıpkı bölgenin diğer bütün emirleri gibi tavır takınmak zorunda kalmıştır. Eğer kaybedenin yanında yer almışsa onu ölüm veya en azından hapishane beklemektedir. Eğer şansı yaver gidip de kazanan tarafı tutmuşsa bir süre zaferinin tadını çıkartmakta, ödül olarak birkaç güzel esir kadın verilmekte, sonra kendini hayatını tehlikeye soktuğu yeni bir çatışmanın içinde bulmaktadır. Bu işi sürdürebilmek için doğru ata oynamak ve hep aynı ata oynamakta inat etmemek gerekir. Her hata ölüme götürür ve yatağında ölen çok az emir vardır. Frankler geldiğinde Suriye'deki siyasal yaşam iki kardeşin savaşı nedeniyle zehirlenmiş durumdadır. Bunlar bir meddahın hayalinden çıkmışçasına tuhaf iki kişidir. Halep hükümdarı Rıdvan ile Şam, Dımaşk hükümdarı olan küçük kardeşi Dukak. Bunlar birbirlerine karşı öyle inatçı bir kin duymaktadırlar ki ikisine birden yönelik bir tehdit bile uzlaşmayı düşünmelerine yol açamamaktadır. 1097'de Rıdvan 20 yaşından biraz daha büyüktür ama daha şimdiden bir esrar perdesinin gerisindedir ve onun hakkında çok dehşet verici efsaneler ortalıkta dolaşmaktadır. Kısa boylu, zayıf, sert ve bazen de endişeli bakışları olan bu kişi, İbn el-Kalanisi'nin dediğine göre Haşhaş Yun tarikatına mensup bir müneccim tabibin etkisi altında kalmaktadır. Bu Haşhaş Yun tarikatı o tarihlerde yeni kurulmuştur ve Frank istilasının tüm süresi boyunca önemli bir rol oynayacaktır. Halep hükümdarı hiç de haksız yere olmaksızın bu fanatikleri hasımlarını ortadan kaldırmada kullanmakla itham edilmektedir. Cinayetler, dine aykırı hareketler, büyücülük ile Rıdvan herkesin kuşkusunu uyandırmakta ama en güçlü kini bizzat ailesinin içinde uyandırmaktadır. 1095'te tahta çıktığında bir gün iktidar talebinde bulunurlar korkusuyla küçük erkek kardeşlerinden ikisini boğdurtmuştur. Bir üçüncüsü tam Rıdvan'ın kölelerinin güçlü parmaklarının boğazını sıkacakları gece Halep kalesinden kaçarak canını kurtarabilmiştir. Ölümden kurtulan bu kardeş Dukak'tır ve o zamandan bu zamana ağabeyine karşı amansız bir kin beslemektedir. Kaçtıktan sonra Şam'a sığınmış kentteki askerler de onu hükümdar ilan etmişlerdir. Bu kararsız, etki altında kalan öfkesi burnunda sağlığı narin genç adam, ağabeyinin kendini öldürmek istediği takıntısı içinde yaşamaktadır. Bu yarı deli iki hükümdarın arasında kalan Yağı Sıyan'ın işi hiç de kolay değildir. Hemen yanı başındaki komşusu başkenti Halep olan Rıdvan'dır. Dünyanın en eski kentlerinden biri olan Halep, Antakya'ya 3 günden daha az yürüyüş mesafesindedir. Yağı Sıyan, Franklerin gelmesinden 2 yıl önce kızını Rıdvan ile evlendirmiştir. Fakat bu damadının onun topraklarına göz diktiğini çabucak anlamış ve o da kendi hesabına hayatından endişe etmeye başlamıştır. Haşhaşyun tarikatı Dukak gibi ona da musallat olmuştur. Ortak tehlike bu iki adamı doğal olarak yaklaştırdığından Frankler Antakya'ya doğru ilerlerken Yağı Sıyan ilk önce Şam hükümdarına yönelmiştir. Fakat Dukak tereddüt etmektedir. Bunun Franklerden korktuğu için olmadığına teminat vermektedir. Ama ağabeyinin onu geriden kıstırmasına olanak vermemek için ordusunu Halep civarına götürmeye niyeti yoktur. Müttefikinin karar vermesini sağlamanın ne kadar güç olduğunu bilen Yağı Sıyan, ona parlak, atılgan, tutkulu, bir işin ucunu bırakmayan genç bir adam olan oğlu Şemsüddevle'yi, yani devletin güneşini göndermiştir. Şems saraydan hiç ayrılmamış, bir pohpohlayıp bir tehdit ederek Dukak ve danışmanlarını bıktırmıştır. Şam'ın efendisi gene de Antakya çarpışmasının başlamasından 2 ay sonra ancak Aralık 1097'de ordusuyla birlikte kuzey yolunu tutmaya istemeye istemeye razı olmuştur. Şems ona eşlik etmektedir. Bir hafta süren yol boyunca Dukak'ın fikir değiştirmeye rahatça zaman bulacağını bilmektedir. Nitekim genç hükümdar yol aldıkça daha sinirli hale gelmektedir. 31 Aralık'ta Şam ordusu yolun 1/3'ünü aşmıştır. Bölgede hayvanları için ot arayan bir Frank birliğiyle karşılaşır. Sayısal üstünlüğüne ve düşmanını kuşatmadaki görece rahatsızlığına rağmen Dukak saldırı emrini vermekten vazgeçer. Bu bir an için şaşkına dönmüş olan Franklere kendilerini toplama ve yayılma süresi bırakmak demektir. Gün sona ererken yenen veya yenilen yoktur ama Şamlılar hasımlarından daha fazla adam kaybetmişlerdir. Dukak'ın cesaretinin kırılması için bu yeterli olmuştur. Şems'in umutsuz yalvarmalarına rağmen adamlarına hemen geri dön emri verir. Dukak'ın harekatı yarıda bırakması Antakya'da büyük bir üzüntüye yol açar ama kenti savunanlar vazgeçmezler. 1098'in bu ilk günlerinde kenti kuşatanların arasında ilginç bir karışıklık vardır. Yağı Sıyan'ın birçok casusu düşman kampına sızmayı başarmıştır. Bu casusların bazıları Rumlara duydukları kinle hareket etmektedirler. Ama çoğu bu sayede emirin lütfuna nail olmayı uman kent Hristiyanlarındandır. Ailelerini Antakya'da bırakmışlardır ve onların güvenliğini sağlamaya uğraşmaktadırlar. Getirdikleri haberler kent halkının moralini yükseltmektedir. Kuşatma altındakilerin erzakları bolken Frankler açlık tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Daha şimdiden yüzlercesi ölmüş ve binek hayvanlarından çoğu da yenilmek üzere kesilmiştir. Şam ordusuyla karşılaşan seferi birlik tam da birkaç koyun birkaç kişi peşindeydi ve ambarları yağmalayacaktı. Açlığa başka afetler eklenerek istilacıların moralini her gün biraz daha düşürmektedirler. Yağmur aralıksız yağarken Suriyelilerin Antakya'ya taktıkları bayağı sidikli lakabını doğrulamaktadır. İstilacıların ordugahı çamur deryasına dönmüştür. Ve bu arada yer sarsıntıları hep devam etmektedir. Bölge insanları buna alışkındırlar ama Frankler dehşete kapılmaktadırlar. Tanrısal bir cezaya uğradıkları inancıyla gökler katına yalvarmak üzere toplandıklarında dualarının meydana getirdiği büyük gürültü şehirden bile duyulmaktadır. Yüce Tanrı'nın öfkesini yatıştırmak için fahişeleri kamplarından kovmaya, meyhaneleri kapatmaya ve kumarı yasaklamaya karar verdikleri söylenmektedir. Komutanlar dahil olmak üzere askerden kaçmalar çoğalmıştır. Bu gibi haberler kenti savunanların savaşkanlığını doğal olarak arttırmakta ve onlar da cesur huruç hareketlerini çoğaltmaktadırlar. İbn el-Esir'in diyeceği gibi Yağı Sıyan hayranlık verici bir cesaret, bilgelik ve kararlılık gösterdi. Ve heyecana kapılan Arap tarihçi şunları ekleyecektir. Franklerin çoğu öldü. Eğer geldikleri sırada olduğu kadar kalabalık kalsalardı, bütün İslam alemini işgal ederlerdi. Eğlendirici bir abartma ama istilanın yükünü aylar boyunca tek başına taşıyacak olan Antakya garnizonunun kahramanlığına yönelik hak edilmiş bir saygı gösterimi. Çünkü yardımlar hala beklenmektedir. Dukak'ın alçaklığından yaralanan Yağı Sıyan 1098 Ocağı'nda Rıdvan'a yönelmek zorunda kalmıştır. Halep emirinden boynu eğik bir şekilde özür dileme, onun bütün alaylarını gözünü kırpmadan dinleme ve ona İslam ve akrabalık ilişkileri adına askerlerini gönderip Antakya'yı kurtarması için yalvarma gibi güç bir görev gene Şemsüddevle'ye düşmüştür. Şems Emir kayınbiraderinin bu cins deliller karşısında tamamen duyarsız olduğunu ve Yağız Sıyan'a elini uzatmaktansa bu eli kesmeyi tercih edeceğini çok iyi bilmektedir. Fakat olaylar daha da zorlayıcı hale gelmiştir. Gıda durumları giderek kötüleşen Frankler Selçuklu emirinin topraklarında bir talan hareketine girişerek Halep yakınlarını bile yağmalayıp altüst etmişlerdir. Ve Rıdvan kendi toprakları üzerine yönelen tehdidi ilk kez hissetmiştir. Böylece Antakya'ya yardımdan çok kendini savunmayı düşünerek ordusunu Franklere karşı göndermeye karar vermiştir. Şems zafer kazanmıştır. Babasına Halep birliklerini saldıracağı zamanı bildiren ve kuşatmacıları kıskaca almak üzere kitlesel bir huruç yapmasını isteyen bir haber göndermiştir. Antakya'da Rıdvan'ın müdahalesi o kadar beklenmedik bir şey olmuştur ki Tanrı'nın bir armağanı gibi görülmüştür. Acaba bu 100 günden beri süren çarpışmanın belirleyici dönemeci midir? Hisar'daki gözcüler 9 Şubat 1098 öğleden sonra Halep ordusunun yaklaştığını haber vermişlerdir. Bu orduda binlerce süvari vardır. Oysa Frankler kıtlığın binek hayvanlarını tüketmiş olmasından ötürü onların karşısına ancak 7 veya 800 atlı çıkartabilmektedirler. Günlerdir diken üstünde yaşayan kuşatma altındakiler çarpışmanın hemen başlamasını istemektedirler. Ama Rıdvan'ın ordusu durup çadırları kurmaya başladığından çarpışma emri sonraki güne ertelenmiştir. Hazırlıklar bütün gece sürdürülmüştür. Artık her asker nerede ve ne zaman harekete geçeceğini çok iyi bilmektedir. Yağız Sıyan adamlarına güvenmektedir. Onların paylarına düşeni yapacaklarından emindir. Hiç kimsenin bilmediği çarpışmanın daha başlamadan kaybedildiğidir. Franklin'in savaşçı niteliklerine ilişkin olarak anlatılanlardan dehşete kapılan Rıdvan artık sayısal üstünlüğünden yararlanmaya cüret edememektedir. Birliklerini harekete geçirmek yerine onları korumaktan başka bir şey düşünmemektedir. Ve her tür kuşatılma tehlikesini önlemek üzere onları bütün gece boyunca Asi Nehri ile Antakya Kalesi arasında kalan dar bir toprak şeridinde tutmuştur. Frankler Şafak'la birlikte saldırıya geçtiklerinde Halepliler felç olmuş gibidirler. Alanın darlığından ötürü hiç hareket edememektedirler. Atlar şaha kalkmakta ve düşenler daha ayağa kalkmadan kardeşleri tarafından çiğnenmektedir. Tabii ki artık geleneksel taktikleri uygulamak ve düşmana birbirini izleyen süvari okçu dalgaları haline saldırmak söz konusu değildir. Rıdvan'ın adamları göğüs göğüse bir çarpışmaya zorlanmışlardır ve burada zırhlı şövalyeler kolayca ezici bir üstünlük sağlamaktadırlar. Bu tam bir kıyımdır. Frankler tarafından izlenen emir ve askerleri artık anlatılamaz bir düzensizlik içinde kaçmaktan başka bir şey düşünememektedirler. Antakya surlarının dibinde çarpışma başka bir şekilde cereyan etmektedir. Kenti savunanlar günün ilk ışıklarıyla birlikte kitlesel bir huruç hareketi yapmışlar ve bu da kuşatıcıları gerilemek zorunda bırakmıştır. Çarpışmalar çetin geçmektedir ve Yağız Sıyan'ın askerleri çok iyi bir konumdadırlar. Öğleden biraz önce Franklerin kampını kuşatmaya başladıkları sırada Haleplilerin bozgun haberi gelir. Emir bunun üzerine adamlarına istemeye istemeye kente geri dönme emrini verir. Geri çekilmeleri tam bitmiştir ki Rıdvan'ı ezen şövalyeler ölümcül ödülleriyle geri dönerler. Antakya halkı biraz sonra muazzam kahkahalar, boğuk bazı ıslıklar duyar ve bunların arkasından Haleplilerin berbat durumdaki kelleleri mancınıkla atılır. Kenti bir ölüm sessizliği sarmıştır. Yağız Sıyan etrafındakileri cesaretlendirmek için birkaç cümle söylese de kentinin etrafındaki kuskacın daraldığını ilk kez hissetmektedir. İki düşman kardeşin de bozguna uğramasından sonra artık Suriyeli emirleri beklemekten başka yapacak bir şeyi kalmamıştır. Başvuracağı tek kişi kalmıştır. Güçlü Musul Atabeyi Kürboğa. Fakat onun da Antakya'dan 2 hafta yürüyüş mesafesinde bulunma gibi bir engeli vardır. Tarihçi İbn el-Esir'in vatanı olan Musul, Cezire'nin yani Mezopotamya'nın Dicle ve Fırat gibi iki büyük nehir tarafından sulanan verimli ovanın başkentidir. Çok önemli bir siyasal, kültürel ve ekonomik merkezdir. Araplar onun lezzetli meyvelerini, elmalarını, armutlarını, üzümlerini, narlarını övmektedirler. Bütün dünya bu kentin ihraç ettiği nitelikli ince kumaş ile onun adını özdeşleştirmektedir. Muslin. Frankler geldiğinde Emir Kürboğa'nın topraklarında başka bir zenginlik işletilmeye başlamış durumdaydı. Seyyah İbn Cübeyr birkaç 10 yıl sonra Neft adındaki bu zenginlik kaynağını tasvir edecektir. Dünyanın bu parçasını bir gün zengin edecek olan bu koyu renkli değerli sıvı daha şimdiden kendini geçenlerin bakışlarına sunmaktadır. Dicle yakınlarında El Kayyara yani Bitümlük denilen bir yerden geçiyoruz. Musul'a giden yolun sağında sanki bir bulutun altındaymış gibi olan bir kara toprak çöküntüsü var. Tanrı burada bitim veren irili ufaklı kaynaklar fışkırtmış. Bunlardan biri bazen kaynayan bir kaptaki gibi parçalar fırlatıyor.